Hakimler 10. bölüm 1 ve 2. ayetlerde şöyle yazar. Abimelek'in ölümünden sonra İsrail'i kurtarmak için İssakar oymağından Doda oğlu Poa oğlu Tola adında bir adam ortaya çıktı. Tola, Efraim'in dağlık bölgesindeki Şamir'de yaşardı. İsrail'i 23 yıl yönettikten sonra öldü, Şamir'de gömüldü diye yazıyor. Peki Tola ne iş yapmıştır? Bilmiyoruz. Kutsal kitapta öldüğü ve Şamir denilen yere gömüldüğü yazılıdır. Onun yaptıklarıyla ilgili olarak hiçbir bilgi kayıtlara geçirilmemiştir. Her ne kadar İsrail'e 23 yıl hakimlik, yöneticilik yapmışsa da doğduğu günden öldüğü güne kadar bu adamın yapmış olduğu şeylerden tek bir tanesi bile kutsal yazılara kaydedilmemiştir. Belki de mezar taşında yazılı tek sözler olarak şu iki söz vardı. Doğdu ve öldü. 8. Hakim Yair. Hakimler 10. bölüm 3 ila 5. ayetler arasında. Ondan sonra Gilatlı Yair başa geçti. Yair İsrail'i 22 yıl yönetti. 30 oğlu vardı. Bunlar 30 eşeğe biner, 30 kenti yönetirlerdi. Gilat yöresindeki bu kentler bugün de Havvot Yair diye anılıyor. Havvot Yair, Yair'in yerleşim birimleri anlamına gelir. Yair ölünce Kamon'da gömüldü diye kutsal kitap bize bunu aktarmaktadır. Bu adamla ilgili bizlere anlatılanlar da oldukça ilginç. Yair ile ilgili tek anlatılanlar onun 30 oğlunun olduğu ve bu 30 oğlunun her birinin de bir sıpaya bindiğidir. Bu 30 oğlu hep beraber eşek sırtında görmek ne ilginç bir görüntü olurdu değil mi? Yair ile ilgili olarak anlatılanlarda ben 3 şey görebiliyorum. 1. Amaçsız bir bolluk. 2. Etkisiz bir servet. Ve 3. Güçsüz bir prestij. O eski günlerde bir eşek ya da sıpa bir varlık göstergesiydi. Bir adamın zengin olduğunu gösteren şey buydu. Örneğin Hakimler 5. bölüm 10. ayette şunları okuyoruz. Ey semerleri pahalı boz eşeklere binenler, ey yoldan yaya gidenler dinleyin. Bu ayette yüksek tabakaya ait olan kimselerden söz edilir. Evet, eşek bir varlık belirtisiydi ve krallar bu hayvanın üzerine binerlerdi. O günlerde, o yerlerde atların var olup olmadığı her zaman sorulmuştur. Kutsal yazılarda eşek ya da yavrusu olan sıpa, barışı, at ise savaşı simgeler. O dönemlerde Filistin topraklarına atlar genellikle diğer ülkelerden getirilirdi. Evet, bugün herkesin alay konusu ettiği eşekler o dönemlerde gerçekten bir zenginlik işaretiydi ve kralların da bir numaralı binek hayvanıydı. Anımsayacaksınız, Rab İsa Mesih de Yeruşalem kentine bir keresinde bir sıpanın sırtında girmiştir. Bizler Zekeriya peygamberin şu sözlerini genellikle yanlış yorumluyoruz. Zekeriya 9. bölüm 9. ayette şöyle yazar. Ey Siyon kızı, sevinçle coş. Sevinç çığlıkları at ey Yeruşalim kızı. İşte kralın o adil kurtarıcı ve alçak gönüllüdür. Eşeğe, evet sıpaya, eşek yavrusuna binmiş sana geliyor. Evet, burada Zekeriya peygamber bir eşek yavrusunun üzerine bindiği için İsa Mesih'in alçak gönüllü olacağını söylemiyordu. Tam tersine sadece kralların üzerine bindiği eşeğe binmiş olmasına rağmen Rab İsa Mesih'in yine de alçak gönüllü olacağını söylüyordu. Eğer İsa Mesih gerçekten bir kral olmamış olsaydı o zaman onun bir eşek yavrusunun üzerinde Yeruşalim kentine girmesi, evet çevresinde binlerce kişinin bulunduğu ve ona Hozanna diye seslenip onu övdükleri o gün İsa için sadece bir hayal olabilirdi. Ama o gerçek bir kral olduğu için sıpanın üzerine binerek Yeruşalim kentine girebilmiştir. Yair 30 eşek sahibi olabilecek kadar zengin ve sözü geçen bir adam olmalıydı. 30 oğlunun her birine de birer eşek hediye ettiğine göre o eşekleri koyabilecekleri damları da var olmalıydı. Evet, oğullarının her birine birer eşek hediye edebilmek o devirde çok büyük bir cömertlik olmalıydı. Yair eli çok açık, cömert olan bir adamdı ama bu durumuyla o tüm çocuklarını fazlasıyla şımartmış da olabilir. Çünkü hepsine istedikleri şeyi almıştı. Oğulları lüks bir hayat yaşıyor ve her istediklerini elde ediyordu. Peki bu eşekler Rab'be herhangi bir yücelik getiriyor muydu? Yair'i daha iyi bir hakim yapıyor muydu? Bu oğullardan herhangi bir tanesi Rab'bin bir işçisi olarak diğer insanlara Rab'bin kurtuluş haberini anlatarak gerçek müjdecilik yapıyor muydu? Hayır, çünkü onlar Gilead'da yaşıyorlardı. Sorun zavallı hayvanların kendisinde, yani eşek olmalarında değil, ama öte taraftan bir hakimin zamanının çoğunu oğulları ve onların eşekleriyle geçirmesiydi. Çünkü bu hiç normal bir davranış değildi. Bunu görmemizde yarar olduğu kanısındayım. Rabbimiz İsa Mesih, peygamberlik sözünü gerçekleştirmek ve kendisinin kral olduğunu göstermek için bir eşek yavrusunun üzerine binmişti. İsa Mesih bu şekilde Yeruşalim kentine girerken ve insanlar ona övgü yağdırıp alkışlarken şeytan ve yandaşları olan Yahudi'nin önderleri öfkeden köpürmekteydiler. Ama Yair'in eşeklerinin hiçbir tanesi bile hakime saygılı davranıp ona hozanla ya da övgü dolu sözleri söylemiyordu. Bu hayvanlar anırdıklarında eminim şeytanın yüzü gülüyor ve insanlar bunu bir eğlence konusu olarak görüyorlardı. Yair burada amaçtan yoksun bir zenginliği simgelemektedir. Ve bu çok tehlikeli bir şeydir. Amaçsız bir zenginlik. Bu aynı görüntüyü kutsal kitapta Nuh'un günlerinde insanların evlenip evlendirildikleri günlerde de görmekteyiz. Bu aynı şeyi Süleyman peygamberin hayatında da yine görürüz. Varlıklıyız ama hayatımızda bir hedef, bir amaç bulunmuyor. Bu doğru mu? Sizin hayatınızın amacı nedir biliyor musunuz? Yoksa hiçbir amacınız yok mu? Yoksa akıntıya kapılmış bir tahta parçası gibi sürüklenip gidiyor musunuz? Bugün bizim ihtiyacımız olan şey yaşamlarımızda bir yönün, bir amacın, bir hedefin olmasıdır. Yine bu şey bir nedendir. Yani yaşama nedeni. Evet, bu yaşama nedeni İsa Mesih'ten başkası değildir. Bizim yaşlı hakim Yair'in ne gibi bir yaşam hedefi vardı bilmiyoruz. Yair'in yaşadığı günlerde dikkatimizi çeken başka bir noktada güçsüz bir prestijdir. Yair, Yahudi toplumunda önde gelen şahsiyetlerden bir tanesiydi. Trafik polisleri Yair'in oğullarına belki de hiç ceza bile kesmiyorlardı ama 5. ayet Yair'in ardından herhangi bir anıt dikildiğinden söz etmez. Burada Yair'in öldüğü ve bilinmeyen bir yere gömüldüğü yazılıdır. Dikkati değer, hiçbir girişimde bulunmamıştır. Hiçbir zafer kazanmamıştır. 30 tane eşeğe sahip olmuş olsa da herhangi bir ruhsal güce sahip değildi. Bizler bugün inanlılar topluluğunun ruhsal gücünü kaybettiği günlerde yaşamaktayız. Yair denen bu adamın yaşamında gerçekten ilginç dersler bulunmaktadır. Biliyor musunuz, Mesih inanlarını düşündüğümde onların görünüşleri genellikle güzeldir ama genellikle birçoğunun yaşamında hiçbir güç bulunmaz. Güzellikleri ve saygınlıkları var ama güçleri yok. İşte hakim Yair'in durumu da böyleydi. Yair dikkate değer hiçbir icraatta bulunmadan ölüp gitti ve gömüldü. Onunla ilgili başka herhangi bir bilgiye sahip değiliz. Filistliler ve Ammonoğullarının yönetimi altında geçen 18 yıllık tutsaklığa geldik. Hakimler 10. bölüm 6. ayette İsrailliler yine Rabbin gözünde kötü olanı yaptılar. Baallara, Aştoretlere, Aram, Sayda, Moab, Ammon ve Filist ilahlarına kulluk ettiler. Rabbi terk ettiler, ona kulluk etmediler diyor. Tüm bu yaşamlardan sonra doğal olarak İsrailoğullarının gerçek tanrıyı bırakıp putların ardınca gittiklerinde başlarının fena halde derde girdiklerini öğrenmiş olmaları gerektiğini düşünüyoruz değil mi? İşlemiş oldukları ruhsal zina nedeniyle yine tutsak durumuna düştüler. Filistliler ve Ammonoğullarının yönetimi altında 18 yıl köle olmuşlardı. İnsanın doğal benliği yani doğası düşük bir benliktir. Yeremya peygamber bu doğrultuda şöyle yazar. Yeremya 17. bölüm 9. ayette. Yürek her şeyden daha aldatıcıdır, iyileşmez, onu kim anlayabilir? Sizler ve ben insan yüreğini gerçekten bilmiyor, tanımıyoruz. İsa Mesih'ten 1000 yıl önce yaşamış bu insanlara bakıp da bugün, siz çok büyük yanlış yaptınız demesi kolay. Oysa bizim bugün yaptıklarımız onların yaptıklarından çok daha iyi mi sanki? Peki bizler bugün nasıl yaşıyoruz? Durumumuz nasıl? Şunu üzülerek söylemeliyim ki bugün dünya çapında, Hristiyan dünyasında büyük çapta putperestlik yaşanmakta, gerçek tanrı bilgisinden uzak öğretilere yer verilmektedir. Evet, insanın doğası maalesef böyledir ve bizler bugün büyük bir belayla karşı karşıyayız. Her yola başvurduk, yeni siyasal yapılanmaya gittik, yeni yeni partiler kurduk ama hiçbiri işe yaramadı. Peki yanlış nerede diye soracaksınız. Şunu söyleyebiliriz, yardım için yanlış yöne yöneldik. Doğru şeyleri ancak Tanrı'ya yöneldiğimizde yapabileceğimizi unuttuk. Belki bu sözler yobazca ve gerici bir şekilde söylenmiş sözler olarak anlaşılabilir. Ama bundan 3000 yıl önce de aynı şekilde anlaşılmaktaydı. İsrailoğulları gerçek ve yaşayan Tanrı'yı bırakıp diğer ulusların ilahlarının peşi sıra yürümeye başlayınca başlarına neler geldiğini görüyorsunuz. Bakın neler olmuş. Hakimler 10. bölüm 7. ayette bu yüzden İsraillere öfkelenen Rab onları Filistlilere ve Ammonlulara tutsak etti diyor. Tanrı kendisinden uzaklaşmayı tercih eden bir insanı kendi haline bırakabilir. Birçok insan Tanrı'nın yeryüzünde kiliselere sahip olmaya mecbur olduğunu düşünmektedir. İyi de olsa kötü de olsa ismen Hristiyanların oluşturduğu geleneksel kiliselerde olsa yeryüzünde kiliselerin varlığını sürdürmesinden yana olduğunu düşünmektedirler. Hayır, size şunu söyleyeyim, Tanrı'nın hiçbirimize ihtiyacı yok. Çünkü o bize bağlı değildir. Oysa bizler her şeyimizde ona bağlı durumdayız. İsrail o dönemde belki de en düşük seviyesindeydi. Her şey onlar açısından olumsuz ve karanlık görünüyordu. Hakimler 10. bölüm 10. ayette İsrailliler Rab'be sana karşı günah işledik diye seslendiler. Seni Tanrımızı terk edip Baallara kulluk ettik. Bu insanlar sonunda öylesine çaresiz bir duruma düştüler ki gerçek ve yaşayan Tanrı'ya geri dönmek ihtiyacını hissettiler. Burada yine o aynı eski hikayeyi görmekteyiz. Günah işleyip Tanrı'dan uzaklaştılar. Tövbe edip Tanrı'ya geri döndüklerinde Tanrı onları yine bereketlemeye devam etti. Bugün de aynı hikaye tüm insanlar için devam etmektedir. Peki sonra ne oldu? Okuyalım Hakimler 10. bölüm 11 ila 16. ayetler arasında Rab sizi Mısır'dan, Amorlulardan, Ammonlulardan, Filistlerden kurtaran ben değil miyim diye karşılık verdi. Saydalılar, Amelekliler, Maonlular size baskı yaptıklarında bana yakardınız. Ben de sizi onların elinden kurtardım. Sizse beni terk ettiniz, başka ilahlara kulluk ettiniz. Bu yüzden sizi bir daha kurtarmayacağım. Gidin seçtiğiniz ilahlara yakarın. Sıkıntıya düştüğünüzde sizi onlar kurtarsın. İsrailliler günah işledik dediler. Bize ne istersen yap. Yalnız bugün bizi kurtar. Sonra aralarındaki yabancı putları atıp Rab'be tapındılar. Rab de onların daha fazla acı çekmesine dayanamadı diyor kutsal kitap. Tanrı'nın o büyük merhametini burada bir kez daha görmekteyiz. Hakimler 10. bölüm 17 ve 18. ayetlerde ise Ammonlular toplanıp Gilat'ta ordugah kurunca İsrailliler de toplanarak Mispa'da ordugah kurdular. Gilat halkının önderleri birbirlerine Ammonlulara karşı ilk saldırıyı başlatan kişi bütün Gilat halkının önderi olacak dediler. İsrailoğulları bir önderden yoksundu. Bu durum Tanrı'dan uzaklaşan bir insanın ya da toplumun en belirgin özelliklerinden bir tanesidir. Lidersizlik bizim toplumumuzu da birçok yönden olumsuz olarak etkilemiştir. Dünyada yıllardır etkin liderlikten yoksun durumdadır. Canlı, etkili, öngörülü, karizmalı, bilgili liderlere ihtiyacımız var. Ama onları nerede bulacağımızı bilemiyoruz. İsrail'in tecrübesinde de bu aynı durum söz konusuydu. Ve şimdi hiç olmadık bir şey yaparak kendisinden en son rehberlik istenecek bir kişiyi başlarına getireceklerdi. Aslında normal şartlarda bu kişinin yüzüne bile bakmazlardı. Ama bir sonraki bölümde neler olduğunu birlikte göreceğiz. Hakimler 11. bölümde 9. hakim olan İftah'la karşılaşmaktayız. Hakimler 11. bölüm 1. ayette şöyle yazar. İftah adında yiğit bir savaşçı vardı. Bir fahişenin oğlu olan İftah'ın babasının adı Gilat'tı. Dikkatinizi çekmek istediğim ilk nokta İftah'ın etkin bir önder yani lider olduğudur. Ama bunun yanı sıra önünde kendisine karşı kara bir leke bulunmaktadır. Bir fahişeden doğmuş olması nedeniyle aile içerisinde gayrimeşru bir durumda olmasıdır bu leke. Hakimler 11. bölüm 2. ayette Gilat'ın karısı da ona erkek çocuklar doğurmuştu. Bu çocuklar büyüyünce İftah'ı kovmuşlardı. Ona babamızın evinden miras almayacaksın çünkü sen başka bir kadının oğlusun demişlerdi. Süleyman'ın özdeyişleri 2. bölüm 16. ayette yabancı kadının yani fahişenin kadının oğluna dikkat edilmesi gerektiği anımsatılır. Yahudi tarihçi Yosefus, Gilat'ın karısının bir Yahudi olmadığını yazmaktadır. Yine Yahudi kaynaklardan bu kadının bir İsmailli yani bir Arap olduğu bildiriliyor. Evet, İftah sıradan bir sokak fahişesinin oğluydu. Yani gayrimeşru bir çocuktu. Yasal olmayan bir doğum özelliği o kişi için kim olursa olsun o kişiyi mimleyen, lekeleyen bir özelliktir. İftah adındaki bir adam sürgüne gönderilmişti. Açıkçası Yahudi toplumundan kovulmuş, atılmış bir adamdı bu kişi. Yasanın tekrarı 23. bölüm 2. ayette Musa'nın şeriatı uyarınca böyle bir adamın Rabbin cemaatine bile yaklaşması yasaklanıyordu. Gayrimeşru bir çocuk olmak bir kimse için oldukça ağır bir yara olmakla birlikte birçok kişi bu yaralarını zamanla tedavi edebilmişlerdir. Gayrimeşru olan krallar, imparatorlar, generaller, şairler, ressamlar ve daha bir sürü kişi tarihten geçmiştir. Ünlü İngiliz fatihi William imzasını şöyle atmış. William Pitch. Çünkü gayrimeşru bir özellikle dünyaya gelmiş birisiydi bu adam. İftah da aynı özellikte birisiydi ve bu olumsuzluğu nasıl yendiğini hep birlikte göreceğiz. Hakimler 11. bölüm 3. ayette İftah kardeşlerinden kaçıp Tov yöresine yerleşti. Çevresinde toplanan serserilere önderlik etmeye başladı diyor. Yiftah, Yahudi toplumundan kovulduktan sonra çevresinde haydutlardan oluşan bir çete kurmuş ve bu çetenin başına geçmişti. Burada İsrail'e hakim olmadan önce bu adamın üç olumsuz yönünü görmekteyiz. İlk olarak bu adam bir fahişenin oğluydu. İkinci olarak bu adam babasının öz oğulları yani üvey kardeşleri tarafından İsrail'den kovulmuştu. Ve son olarak da bu adam çevresine kendisi gibi toplum dışı kalmış insanlardan bir çete oluşturup bu çetenin başına geçmişti. Böyle bir adamdan yararlanılabileceği kimsenin aklına gelmese de Tanrı'nın aklına gelmişti. Evet, Tanrı böyle kimseleri de kendi amaçları doğrultusunda kullanmıştır ve halen de kullanabilir. Tanrı anlaşılamaz yöntemlerle çalışır ve bu dünyadan dışlanmış kimseleri bile seçebilir. Tanrı aynı zamanda kendisiyle beraber çalışmaları için seçtiği insanları alçak gönüllü kılar. O Yusuf'un, Musa'nın ve Davut'un gururlarını ortadan kaldırarak onları alçak gönüllü kimseler haline getirmiştir. Yine Rabbimiz İsa Mesih de çok alçak gönüllü birisiydi. O insanlar tarafından reddedilmiş, hor görülmüş birisiydi ama aynı zamanda o yapıcıların işe yaramaz diye reddettikleri köşe taşıydı ve bu köşe taşı binanın en önemli taşı olmuştur. Onunla ilgili olarak düşmanları bu adamın bizi yönetmesini istemiyoruz diyorlardı ama Tanrı onu çok yükseltti ve ona her adın üstünde bir ad verdi. Bugün dünyada kendilerinin Tanrı'nın ruhsal çocukları olduğunu iddia edip de aslında onun ruhsal çocukları olmayan bir sürü insan var. İşin aslına bakılacak olursa bu insanlar yeniden doğmadıkları için Tanrı'nın önünde ruhsal alanda gayrimeşrudurlar. Tanrı'nın meşru yani yasal bir çocuğu olmanın tek yolu İsa Mesih'e iman etmek, ona iman ederek yeniden doğmaktır. Yiftah sürgündeydi ama şimdi yüksek bir makama gelecekti. Hakimler 11. bölüm 4 ila 8. ayetler arasında şöyle yazar. Bir süre sonra Ammonlular İsrail'e savaş açtı. Savaş patlak verince Gilat ileri gelenleri Yiftah'ı almak için Tov yöresine gittiler. Ona gel komutanımız ol Ammonlularla savaşalım dediler. Yiftah benden nefret eden, beni babamın evinden kovan siz değil miydiniz diye yanıtladı. Sıkıntıya düşünce neden bana geldiniz? Gilat ileri gelenleri sana başvuruyoruz çünkü bizimle gelip Ammonlularla savaşmanı, bize Gilat halkına önderlik etmeni istiyoruz dediler. Gilat'ın ihtiyarları Yiftah'a oldukça iyi bir öneride bulunmuşlardı. Hakimler 11. bölüm 9 ve 10. ayetlerde ise Yiftah Ammonlularla savaşmak için beni götürürseniz Rab de onları elime teslim ederse sizin önderiniz olacak mıyım diye sordu. Gilat ileri gelenleri Rab aramızda tanık olsun kesinlikle dediğin gibi yapacağız dediler. Yiftah Gilat'ın ihtiyarları için güç şartlar öne sürmeye başlar. Ama bunun karşısında Gilat'ın ihtiyarları gururlarını kırmak ve Yiftah'ın şartlarını kabul etmek zorunda kalırlar. Bu İsrail ulusu için çok aşağılayıcı bir davranıştı. İçlerinden kovdukları adama avuç açmak zorunda kalmışlardı. Yiftah şunu açıklığa kavuşturur. Şöyle der. Eğer ben sizin hakiminiz olacak ve sizi düşmanın elinden kurtaracaksam o zaman sizin üzerinizde de egemenlik sürmem yani sizi yönetmem gerekecektir. Ve böylece Yiftah dizginleri eline alır ve başa geçer. Hakimler 11. bölüm 11 ve 12. ayetlerde böylece Yiftah Gilat ileri gelenleriyle birlikte gitti. Halk onu kendine önder ve komutan yaptı. Yiftah bütün söylediklerini Mispa'da Rabbin önünde yeniledi. Sonra Ammon kralına ulaklar göndererek aramızda ne var ki ülkeme saldırmaya kalkıyorsun dedi. Eğer bu ayetlerin sonrasını okuyacak olursanız orada Yiftah'ın Ammonların İsrail topraklarına nasıl girdiklerini özetlediğini görürsünüz. Yiftah Filistin topraklarının bu toprakları yasal yollarla ele geçiren İsrail oğullarına ait olduğunu açıklıkla belirtmektedir. Ammon oğulları İsrail oğullarını sadece Filistin topraklarından sürmek istemiyor ama aynı zamanda onları yok etmek, ortadan kaldırmak istiyordu. Aynı durum bugün de İsrail'de geçerlidir. Arap Birliği Yahudileri sadece Filistin topraklarından sürmek istememekte ama aynı zamanda büyük bir Yahudi düşmanlığı yaparak bu ulusu ortadan kaldırabilmeyi amaçlamaktadır. İşin politik yanına girmek istemiyorum ama bu ayetlerde sözü edildiği için bu ayetleri kendinizin okumasında yarar olduğunu düşünüyorum. Yiftah bu ayetlerde İsrailoğullarının bu topraklar üzerinde yasal haklara sahip olduğunu açık ve belirgin sözlerle ispatlamaya çalışmaktadır. Hakimler 11. bölüm 28 ve 29. ayetlerde ise ne var ki Ammon kralı Yiftah'ın kendisine ilettiği bu sözlere kulak asmadı. Rabbin ruhu Yiftah'ın üzerine indi. Yiftah Gilat ve Maneşya'dan geçti, Gilat'taki Mispa'dan geçerek Ammonlara doğru ilerledi diye yazıyor. Burada Ammon kralının İftah tarafından yazıldığı anlaşılan mektubu tamamen reddettiğini görüyoruz. Kral mektupta yazılanların hiçbirini kabul etmeyeceğini söylüyor. Bunun üzerine İftah oluşturduğu ordusunu Ammonların üzerine sürer. Topraklarından geçip düşmanı görme noktasına gelince biraz korkuya kapılır. Ve burada İftah normal şartlarda hiçbir zaman yapmayacağı bir şey yapar. Unutmayın ki bu adam yıllarca sürgün hayatı yaşamış ve sonra birden İsrail ulusunun en yüksek yöneticisi durumuna getirilmiş bir hakim yapılmıştı. Birden yukarıya çıkarılan bir adamın doğal tepkisi elbette heyecandır. Heyecanla acele bir vaatte bulunur. Yine unutmayalım ki İftah olayları bugün bizim gördüğümüz gibi göremiyordu. Kendisi yarı putperest bir geçmişten geliyordu. Tanrı'yı tanıyor ama onun hakkında fazla bilgisi de bulunmuyordu. Bu olayda Tanrı ondan herhangi bir vaatte bulunmasını, yemin etmesini istememişti. Hakimler 11. bölüm 30 ve 31. ayetlerde Rabbin önünde ant içerek şöyle dedi. Gerçekten Ammonları elime teslim edersen onları yenip sağ salim döndüğümde beni karşılamak için evimin kapısından ilk çıkan Rab'be adanacaktır. Onu yakmalık sunu olarak sunacağım. İftah'ın niyeti iyiydi ve Tanrı ona zaferi kazanacağı doğrultusunda her türlü güvenceyi vermişti. Dedik ya bu adamın Tanrı'ya bu tür bir adakta bulunmasına hiç gerek yoktu. Çünkü Tanrı zaferi onlara bu adağa dayanarak sağlamayacaktı. İftah'ı bulunduğu yüksek makama koyan güç elbette Tanrı'nın eliydi. İftah kendisini buraya kadar getiren Tanrı'nın zaferi de sonuçlandıracağını görüp kabul etmesi gerekirdi. Bu bölümün 29. ayetinde Rabbin ruhunun İftah'ın üzerine indiğini görüyoruz. Bu nedenle İftah kendi kendine bu pişmiş aşa hiçbir su katmasına gerek yoktu. Bakın İftah ne diyor? Beni karşılamak için evimin kapısından çıkan Rabbin olacaktır. Böyle bir şey olabilir mi? Peki evinin kapısından bir akrabası ya da komşusu çıksa ne olacaktı? O kişiyi Rab'be sunmaya hakkı var mıydı İftah'ın? Hayır, böyle bir hakkı yoktu. Hakimler 11. bölüm 34 ve 35. ayetlerde İftah, Mispa'ya kendi evine döndüğünde kızı tef çalıp dans ederek onu karşılamaya çıktı. Tek çocuğu oydu. Ondan başka ne oğlu ne de kızı vardı. İftah kızını görünce giysilerini yırtarak eyvahlar olsun kızım dedi. Beni perişan ettin. Umarsız bıraktın çünkü Rab'be verdiğim sözden dönemem. İftah Tanrı'ya bir söz vermişti ve artık bu sözünden geri dönemeyeceğini düşünüyordu. Burada sorulacak soru şu. İftah kendi kızını kurban olarak sunmaya söz vermiş miydi? İsterseniz bu konuya daha yakından bakalım. Kutsal yazılar İftah'ın adağı ya da verdiği söz konusunda ayrıntılı bilgi vermez. İftah'ın haklı ya da haksız olduğu konusunda da bir görüş bildirmez. Hayır, kutsal yazılara göre İftah'ta eleştirilecek, kınanacak bir yön yoktur. Gerçekten de kutsal yazılarda şöyle der. İbraniler 11. bölüm 32. ayette. Daha ne diyeyim? Gideon, Barak, Şimşon, İftah, Davut, Samuel ve peygamberlerle ilgili olanları anlatsam zaman yetmeyecek. Görüleceği gibi İftah'tan diğer ünlü Tanrı adamlarıyla aynı grup içerisinde söz edilmektedir. Tanrı'nın emri şudur. Çıkış 20. bölüm 13. ayetti. Adam öldürmeyeceksin. Tanrı aynı zamanda çocukların kendisine nasıl sunulması gerektiğine açıklık getirmiştir. Yasanın tekrarı 12. bölüm 31. ayette Tanrınız Rab'be bu biçimde tapınmayacaksınız. Onlar ilahlarına Rabbin tiksindiği iğrenç şeyler sunuyorlar. Oğullarını, kızlarını bile yakarak ilahlarına kurban ediyorlar diyor. Buna karşılık Tanrı şöyle der. Ben sizden böyle bir şey beklemiyorum. Bu tür bir şey putlara sunulan bir şeydir. Böyle bir uygulamayı kabul etmediğim gibi sizden de yapmanızı istemiyorum. Anımsayacaksınız Tanrı her ne kadar başta böyle bir istekte bulunduysa da daha sonra İbrahim'e oğlu İshak'ı öldürmesine izin vermemişti. Bu gerçeği kabul etmemiz gerekir. İbrahim ile İshak'ın bu olayında bize verilmek istenilen mesaj İbrahim'in bu konuda nedenli kararlı ve itaatli olduğudur. Evet İbrahim Tanrı'nın sözlerini sonuna kadar yerine getirmeye kararlı olduğunu bu olayda göstermişti. İbrahim bıçağını eline almış ve havaya kaldırmıştı. Oğlu İshak'ı kurban etmeye hazırdı. Onun gözünde İshak çoktan ölmüştü bile. Çünkü o bunu yapmaya, oğlunu kurban etmeye yüreğinde çoktan karar vermişti ve bunu uygulamaya çalışıyordu. Ama Tanrı'nın bakış açısından olaya baktığımızda durum daha başka görülecektir. Tanrı bu olayda İbrahim'in imanını ve kararlılığını sınamak istemişti ve İshak'ın gerçekten öldürülmesi onun açısından söz konusu bile değildi.